Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13'te 1401 Hicri Kameri, 10. Maddü's-Sani 1444 ve Miladi 3 Ocak 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, haftanın bakışı, Vahabili gerçek mi bidat mı ve kalıcı ötürü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Şehit Süleymani için Tahran'da düzenlenen büyük mitingde Cumhurbaşkanı Reisi bir konuşma yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şehit Süleymani terör failleriyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Şehit Süleymani İstanbul'da rahmetle anıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Esad görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. İsrail rejimi, işgal rejimi İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ve Avusturya'da camiye saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
Bugün başkent Tahran'da devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani için çeşitli kesimler ve ülke yetkililerinin katılımıyla büyük miting düzenlendi. Şehit Süleymani mitingine Türkiye dahil dünyadan 100 ülkeden konuklar katıldı. Mitingde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bir konuşma yaptı. Tahran İmam Hümeyni musallasında düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Şehit Süleymani'nin bölgede Amerika'nın mehabetini kırdığını belirtti. Şehit Süleymani'nin terörle mücadele eri olduğuna dikkat çeken reisi, Şehit Süleymani anma merasiminin tüm iyilikleri yüceltme ve sulta ve emperyalist düzeninden duyulan nefretin ilanı olduğunu vurguladı. Şehit Süleymani'yi kaybetmenin büyük bir acı olmasına rağmen bu büyük şahsiyet ile onur duyduklarını ifade eden reisi, Hacı Kasım'ın toplumu inşa etmek için önce kendini yetiştirdiğini vurguladı. Reis-i Şehit Süleymani'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin haklılığının belgesi olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Şehit Süleymani'nin hedefinin bölgeyi zulümden kurtarmak olduğunu da belirtti. Şehit Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani burada yaptığı konuşmada yetkililerin Şehit Süleymani'nin yolunda hareket ederek halkın sorunlarını fedakarlıkları ile çözüme kavuşturmaları gerektiğini kaydetti.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibov bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında şehit Kor General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el Mühendisi rahmetle anan Galibov, General Süleymani'nin insanların dertlerini çare bulmak ve düşmanların kurduğu komploları çökertmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Galibov, diriliş ağacı değerli komutan şehitlerinin gösterdiği fedakarlıklar ile yeniden canlanmıştır ve bugün Amerika ile Siyonist rejimin kötü eylemleri karşısında güçlü bir engeldir. Hiç şüphesiz Kasım Süleymani'nin Kudüs kentini özgürleştirme ve Amerika'nın bölgedeki varlığını sona erdirme hayali çok yakında gerçekleşecektir ifadelerini kullandı. Kudüs gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit oldular.
Haçlı Şabi komutan yardımcısı Ebu Fedek, şehit Süleymani ve şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in intikamının üzerlerinde bir görev olduğunu belirtti. Amerika'nın cani başkanı Siyonistler ve onlara yardım eden herkesin hiçbir zaman rahat uyku çekemeyeceklerini ifade eden Haçlı Şabi komutan yardımcısı Ebu Fedek, Irak'taki tüm gelişmeler ve aşamalarda Haç Kasım'ın esas rol ifa ettiğini, bu şehidin en büyük kaygısının Filistin olduğunu, ancak hiçbir zaman Lübnan'da direniş meselesinden gafil olmadığını ve Irak'ı da düşündüğünü kaydetti. Tahran'da düzenlenen Şehit Süleymani mitinginde konuşan Ebu Fedek, El-Muhammedavi, Hacı Kasım Süleyman denen Irak'ı tekfirci teoristlerden kurtarma çabasını işaretle Şehit Süleyman denen her daim Irak'ın özgür ve bağımsız bir ülke olması için çalıştığını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erkin'in Şehit Süleymani terörü failleriyle ilgili soruşturmalara devam ettiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle Instagram sayfasından şöyle bir paylaşımda bulundu. 3 yıl önce bugün Amerika'nın çaresiz başkanı ve ekibi uluslararası yasalara karşı iğrenç bir eylemde bulunmaya karar verdiler. Siyonist rejimde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki Bağdat Havalimanı'nda terör cinayeti yapma talimatını verenleri ve bu suikastın faillerini adaletin önüne çıkarmak için ciddi takibe devam ediyor.
General Süleymani şehadeti durumunda rahmetle anıldı. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis şehadetlerinin 3. yılında İslam, İran, Irak ve Lübnan başta olmak üzere çeşitli ülkelerde etkinliklerle anılıyorlar. Bugün Hicri Şemsi 13D ve Miladi Takvimle 3 Ocak 2023 Salı İslam İnkılabı Muhafızları Kol Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Haç Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümü. Irak Halk Seferberlik Örgütü Haçlı Şabi'nin yardımcısı Kor General Haç Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve bazı arkadaşları 3 Ocak 2020 Cuma sabahı erken saatlerinde saldırgan Amerikan ve terörist güçlerinin hava saldırısında Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında şehit oldu. Şehit Süleymani Kudüs Gücü Komutanı olarak tüm yaşamı boyunca milleti ne olursa olsun mazlum milletlere destek yolunda İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek için çalıştı. Şehit Süleymani, İslam Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'de imha edilmesinde de önemli rol oynamış ve uzun yıllar örgütlenerek halka huzur ve güven vermiştir. İslam İşra Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov bugün mecliste yaptığı konuşmada Şehit General Kasım Süleymani Mektebi izinde hareket etmenin onun bireysel ve toplumsal yaşam tarzı ve yönetim mantığını yerine getirmek anlamına geldiğini vurguladı. General Süleymani şehadet yıldönümünün dolayısıyla rahmetli anan Galibov, yarım kalan işleri sonuçlandırmak, halkın sorunlarının çözümü için durmadan hareket etmek ve düşmanın komplolarını etkisizleştirmenin onun belirgin özelliklerinden olduğunu ifade etti. Öte yandan zafer liderleri General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis 3. yıl dönümünde dün gece Bağdat'ta anıldı. Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan Irak halkı Şehit General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma düzenlendi. Iraklılar Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis'in anısına mum yaktı. Törene Irak'ta Haçlı Şabi lideri Fali el-Feyyad da katıldı. General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı yakınında düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani de Kudüs gücünün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Başbakan Sudani'nin paylaşımında şu ifadeleri yer verildi. Modern tarihimizin gördüğü en asi terör örgütüne karşı mücadele sergileyen zafer komutanlarını ve yaptıkları kahramanlıklarını anmak istiyorum. Onların hedef alınması tüm uluslararası yasalara göre kınanması gereken bir eylemdir. Bu nedenle hükümet olarak egemenlik kurmaya ve bağımsız politikalara sahip ve vatan evlatlarını koruyabilen bir Irak yaratmaya çalışıyoruz. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği öncülüğünde düzenlenen gençlik buluşmalarında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dün Kevser Kültür Merkezi'nde bir araya gelen gençler General Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve Ayetullah Nemri andı. Bu arada Türkiye'den yola çıkan kafile İran'da Şehit Süleymani için düzenlenen anma törenine katıldı. Öte yandan Şehit General Süleymani'nin hayatını ve bölgedeki Amerikan emperyalizmine karşı faaliyetlerini anlatan belgesel bugün Türkiye'de yayınlandı. Ulusal Kanalı ekibi tarafından hazırlanan Cepheden Cepheye 40 Yıl isimli belgesel bugün Türkiye saatiyle 18.30'da yayınlandı. Diğer yandan İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Şehit Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü için tören düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit olan İran'ın büyük komutanlarından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda anma töreni düzenlendi. Tören Kur'an tilavetiyle başladı. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cevat Mabudu Fer katılımcılara seslendi ve günle ilgili mesajlar verdi.
Nemud ve iqdamat ve telaşhay ziyadi.
Törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i temsilen Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak da bir konuşma yaptı. Sancak konuşmasında önemli mesajlar verdi ve Genel Başkan Doğu Perinçek'in anma törenine gönderdiği mesajı okudu. Doğu Perinçek gönderdiği mesajda General Kasım Süleymani ve onunla aynı mücadeleye baş koymuş Mehdi el-Mühendis için bütün insanlığın ve Türk milletinin şehididir dedi.
General Kasım Süleymani ve onunla aynı mücadeleye baş koymuş Ebu Mehdi el-Mühendis'i sadece İran ve Irak'ın değil, bütün İslam dünyasının ve emperyalizme direnen bütün dünya halklarının şehididir. O kahramanlar bütün insanlığın ve Türk milletinin de şehididir.
ABD emperyalizminin her cephede mağlup olmaya devam ettiğini söyleyen Perinçek, Süleymanilerin mirası yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor mesajı verdi.
Kasım Süleymanileri İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı, Yemen'i, Lübnan'ı ve en nihayetinde Türkiye'yi teslim almak için katlettiler. Fakat teslim alamadılar. ABD emperyalizmi, İsrail Siyonizmi ve işbirlikçileri her cephede mağlup olmaya devam ediyor. ABD'nin dolar saltanatının yıkıldığı, emperyalizmin ve Siyonizmin mahve perişan olduğu günlerdeyiz.
Törene İran İslam Cumhuriyeti'nden de katılanlar vardı. Batı Azerbaycan Cuma İmamı Seyyid Mehdi Kureyşi de bir konuşma yaparak günle ilgili mesajlar verdi.
Amerika destur verdi. Trump destur verdi bu aziz şehid eyleyeler. Lezâ şehadet ve şehid meselesi zinde saklamaklık, bunları yad elemaklık Ahl-i Beyt'in yoludur. Ali ibn Abi Talib bir eşki şehadet zinde kanlık elirdi. Şehit Süleyman'ı dozürüdü.
Tören okunan mersiyelerin ardından verilen ihsan yemeğiyle sona erdi.
Asar be khune şehiden Hacı Gassem Aziz be vesle duz
Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya dönüşü Gazetecilerin sorularını yanıtladığı Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Suriye-Türkiye arasındaki üçlü görüşme ile ilgili Amerika'dan bize bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor diye herhangi bir şey gelmedi ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını anlıyoruz dedi. Çavuşoğlu 17 Ocak'ta Amerika'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad görüşmesi olur mu sorusu üzerine böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar dedi. Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle sürdürdü. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı. Aşamalı bir diyalog olacak şeklinde önce istihbarat ve savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir.
Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp'e kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti çerçevesinde gittiği Bakanlar Kurulu ofisinde Bulgar mevkitaşı Rozen Hristov tarafından karşılandı. Dönmez ve Hristov'un katılım ile düzenlenen törende iki ülke arasında doğalgaz anlaşmada işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye adına imzayı BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Bulgaristan adına da Bulgar Gaz Genel Müdürü Denitsa Zlaveta attı. Bakan Dönmez imza töreninin ardından yaptığı açıklamada 2023'ün iki ülke arasında başta enerji olmak üzere işbirliğinin daha da arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu. Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan Dönmez, orada mevkidaşım ile bir araya gelmiş ve enerji alanındaki önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul'da ele alınan konuların bugün Sofya'da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim dedi.
Bir dönem Beyaz Saray'ın tartışmalı isimlerinden olan John Bolton, Erdoğan yeniden seçilirse Türkiye'nin NATO üyeliği gündeme gelmeli dedi. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Türkiye'yi hedef alan bir yazıya imza attı. Bolton, Daily Telegraph için Batı'nın zayıflığı, Putin'in zaferine imkan tanıyabilir başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Türkiye ile ilgili sorgulayıcı bir tavır içerisine giren Bolton, 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşünü beyan etti. Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten Bolton, ancak Rusya'nın ticari ve askeri ortakları ne yazık ki Türkiye'de dahil olmak üzere ihtiyaç anında Rusya'yı terk etmedi ifadesine kullandı. Ankara'nın askeri ittifaktaki varlığından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Bolton şöyle dedi. Türkiye'nin NATO üyeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse gündeme gelmeli.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bottaki yabancı uyruklu göçmenler karaya çıkarılarak işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salığı içerisinde toplam 61 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi yakınlarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerinde harekete geçti.
Siyonist rejim İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Siyonist rejimin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harim-i Şerif'e girdi. Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk Siyonist bakan oldu. Siyonist politikacı Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden baskını İbrani takvimine göre Tevret ayının 10. gününde gerçekleştirdi. Ben-Gvir'in daha önce Mescid-i Aksa'yı ziyaret edeceğini duyurması Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştır. Rengevir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri teşvik etmesi ve ırkçı söylemlere nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu. Öte yandan muhalif partilere mensup milletvekilleri provokatif eylemleriyle tanınan Rengevir'in Sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı baskın düzenleyerek Harim-i Şerif'e girmesine tepki gösterdi. Eylemden Başbakan Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tutan kimi vekiller, kurduğu koalisyonda aşure sağcı ortaklarının taleplerine boyun eğmek zorunda kalması nedeniyle Netanyahu'yu zayıf başbakan olmakla eleştirdi.
Avusturya'nın başkenti Viyana şehrinde bir camiye saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Viyana'nın Otakring bölgesinde Fatih Camii'nin giriş kısmı kundaklandı. Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural caminin vandalizmin hedefi olduğunu söyledi. Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz dedi.
Kuzey Kore'nin son dönemde sıklaşan füze denemeleri karşısında teyakkuzda olan Güney Kore en büyük müttefiki, Amerika ile ortak planlarına ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halinde olduklarını açıklarken Amerikan Başkanı Biden Güney Kore'yi yalanladı. Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ortak planlama yapmak ve ortak tatbikatlar düzenlemek için Amerika ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz nükleer müzakerelerde topun Batı'nın sahasında olması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani dün yaptığı basın toplantısında bir kez daha nükleer anlaşma görüşmelerinde topun Batılıların sahasında olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü Kenani açıklamasında şöyle konuştu. İki taraf arasındaki müzakerelerin etkinleştirilmesi ve sonuca bağlanması amacıyla etkileşimlere devam edilmesi gerektiği konusunda fikir birliği sağlamış olup mesaj alışverişi farklı seviyelerde devam etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Viyana müzakerelerini teklif edilen taslağa dayalı olarak sonuçlandırmayı kabul etmiştir. Ayrıca süren zorlu ve yoğun müzakerelerin sonucu olan müzakere paketini kırmızı çizgilerimizi gözeterek tam anlamıyla hazırız. Ancak bu hazırlık kalıcı olmayacak ve artık top Batı yakasının sahasında diyebiliriz. Diğer taraflara siyasi çalışmalardan kaçınmalarını ve bir anlaşmayı ilan etmek için gerekli siyasi kararları almaları için yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemelerini tavsiye ediyoruz. İran ile 4+1 grubu arasında doğrudan ve Amerika ile dolaylı olarak yaptırımların kaldırılması ve Bercam nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeler bir süredir Batılılar tarafından çeşitli bahanelerle askıya alınmıştır. Son sıralarda bu görüşmelerin yeniden başlayabileceğine dair Rusya başta olmak üzere bazı taraflarca açıklamalar yapıldı. Batılılar siyasi, psikolojik baskı, propaganda, yaptırımları ağırlaştırma ve İran'ın işlerine müdahale etmek ve vatandaşları kışkırtma gibi eylemleriyle İran'dan bir takım taviz koparabilecekleri hayaliyle görüşmeleri askıya almış olmasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri İran'ın müzakere masasında asla taviz vermeyeceğini deklar etmekte. Nitekim Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamasında aynı konuya vurgu yaparak şunu vurguluyoruz ki siyasi baskılar, psikolojik ve propaganda havası ile Batılı taraflar yaptırımların kaldırılması müzakerelerinde daha fazla taviz alabileceklerini sanıyorlarsa kesinlikle yanılıyorlar diye yanıt verdi.
Gelinen aşamada İran'daki karışıklıkların sona ermesi ve Batılıların bu alandaki başarısız çabalarının sona ermesiyle birlikte aralarında Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu Joseph Borrell'in de bulunduğu Avrupalı yetkiler koruma tedbirlerinden yeniden tesis edilmesi gerektiğini bir kez daha öne sürmekteler. Bu bağlamda Joseph Borrell ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçen salı günü Ürdün'ün başkenti Amman'da Bağdat İki Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya geldi. Bu toplantıda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin aylarca süren zorlu ve yoğun müzakereler sonucunda ortaya çıkan müzakere paketi taslağına dayanarak Viyana müzakerelerini sonuçlandırmayı hazır olduğunu duyururken, diğer taraflara gerekli siyasi kararları almaları tavsiyesinde bulundu. Bu bağlamda bir anlaşmaya varmak için hasmani siyasetlerden kaçınmalarını ve yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemelerini hayati önem taşıdığını vurguladı. Yaptırımların kaldırılması, müzakerelerinin koordinasyonundan sorumlu Joseph Borrell, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak toplantıyı gerekli olarak nitelendirdi ve iki tarafın iletişim kanalını açık tutma konusunda ise anlaştığını ve Viyana'da yapılan müzakerelere istinaden Bercam'ın yeniden başladığını yazdı. Elbette İran'ın taleplerine yerine getirilmesi ve uygulaması dışında bir anlaşmaya varılması mümkün olmayacağı da İran tarafından defalarca dillendirildi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan tarafının gerçekçi davranması halinde anlaşmaya varılabileceğinin altını çiziyor. İran'ın üzerinde düşündüğü anlaşma ise Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını olabildiğince kaldıracağı ve uygulanmasından bölgenin de faydalanacağı bir belgedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Güney Kafkasya'da silahlanma rekabetinin artması konusunda. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yılbaşı konuşmasında bu ülkenin daha modern orduya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülke vatandaşlarına hitap ettiği konuşmada ülkenin egemenliğinin korunması için ordunun modernize edilmesine vurgu yaparak orduda tam teşekküllü ve derin reformun başladığını, bunun oldukça önemli olduğunu kaydetti. Nikol Paşinyan ayrıca ordunun yeni ve modern silahlara donatılmasını isteyerek Erivan'ın savaş için değil barış ve Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünün korunması için böyle bir orduya ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Ermenistan Başbakanı ayrıca askerlerin maaşında %100 artış olacağını da sözlerine ekledi. Paşinyan bu sözleriyle aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e net mesaj göndermiş oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son sıralarda yaptığı bir açıklamada Erivan'ı tehdit etmiş, ayrıca bu ülke askeri güçlerince bir takım hareketlilik yaşanmıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı yılbaşı konuşmasıyla silahlanma yoluna gideceklerini deklare etti. Bu açıklamalar Güney Kafkasya bölgesinde yeni tür silahlanma rekabetinin başlayacağını gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2023 yılbaşı konuşmasında Ermenistan'ı tehdit ederek Zengezur Koridoru'nun açılması için demiryolu ve asfalt caddelerinin inşasıyla geniş çaplı çalışma yürütülmekte olduğuna işaretle Ermenistan istese de istemese de Zengezur Koridoru kesinlikle açılacaktır. Biz kararlı şekilde irademizi gösteriyoruz ve her şey planlandığı gibi gidiyor dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ulaşım hattımız olmalı ve olacak diye konuştu. Erivan yetkilileri bundan önce defalarca bu ülkenin kendi güney topraklarından bir kısmını koridor adı ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilmesinin kesinlikle imkansız olduğunu önemli deklare etmişlerdir. Buna ilaveten Erivan yetkilileri Moskova Üçlü Anlaşması'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor verilmesinden söz edilmediğini bildirmekte. Halihazırda Azerbaycan Cumhuriyeti ulaşım hatları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanabileceği halde İlham Aliyev Ermenistan'ın koridor vermesi gerektiğinden söz ediyor. Kimi uzmanlara göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yabancı tarafların baskısı ve isteği üzerine Erivan yönetimine koridor konusunda baskı yapmaktadır. uluslararası kurallar ve taammüllere göre ulaşım hatlarının güvenli bu yolları karşı tarafa veren ülke tarafından sağlanması gerekiyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'dan koridor alması halinde baskı ile bu koridorun güvenliğini elde etmiş olacak. Başka bir deyişle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor vermesi halinde Ermenistan kendini ölüme sürüklemiş olacak. Ermenistan'ın İran ile sınırı Kafkasya ve Orta Asya bölgesinde en önemli ve stratejik sınırlardan biri sayılmaktadır. Ancak yabancıların Aliyev yönetiminin işlerine müdahalesi ise Bakü yetkililerinin Müslüman Azerbaycan halkının ulusal kaynaklarının harcanması ile yabancıların menfaatlerinin korunması ve sağlanmasına çaba göstermelerine yol açmıştır. Buna ilaveten Aliyev yönetimi ise Ermenistan topraklarının bir kısmını işgal etmeye kalkışmıştır ki Erivan yönetimi, Birleşmiş Milletler ve birçok batılı devletlerin tepki ve itirazlarına yol açmıştır. Kuşkusuz Bakü'nün bu tür girişimleri tarihte yayılmacı bir girişim olarak tescil edilecektir. Bu girişim Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı için de bir menfaati olmayacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Selakın nasıl olan atavukka antıda ben nabekiyim.
Bir an şey tarjistliğine bir ulaşım o için yapıyor.
Herzliche grüß nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye ile Suriye arasındaki son günlerde ilişkilerle ilgili yaşanan gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Ocak ayının ikinci yarısında yapılan istişarelere göre Suriyeli mevkidaşı ile üçüncü bir ülkede görüşeceğini bildirdi geçtiğimiz günlerde. Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve burada Suriye sorununun çözümüne yönelik adımların koordinasyonunun vurgulanması ele alındı ve Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının da istişare planlaması yapılırken Rusya ve Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları da geçtiğimiz çarşamba günü geçen hafta Moskova'da Suriye krizi konulu bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan mesajlar ve sonuçlar günümüze dek çeşitli açılardan ele alınıyor Türkiye-Suriye ilişkileri çerçevesinde. Biz de bugünkü sohbetimizde bunu gözden geçirmek istiyoruz uzman konuğumuzla. Röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz. Sağlıksınız efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi bir süredir biliyorsunuz Türkiye ile Suriye arasındaki son gelişmeler çok konuşuluyor. Özellikle gün geçtikçe de çeşitli haberler diplomatik arenasında gündeme yansımaktadır. Moskova'da demin ifade ettiğim üzere üç ülkenin savunma bakanları bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra da diplomatik düzeyde dışişleri bakanlarının da aynı bir toplantı içinde buluşmaları planlandı. Gelinen noktada siz Türkiye'nin Suriye'ye karşı olan yaklaşımında nasıl bir değişiklik görüyorsunuz veya Rusya'nın bu aradaki ifa ettiği konumundan acaba Türkiye memnun mu? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda?
Yani şöyle bir durum var tabii. Türkiye aslında olabildiğince yani Esad hükümetiyle, Suriye hükümetiyle bir araya gelmeden aslında daha çok muhalifleri destekleyerek açıkçası sorunu çözmeye çalıştı. Daha doğrusu Suriye'deki mevcut konumunu, pozisyonu belirlemeye çalıştı. Fakat geldiğimiz aşamada Esad hükümetinin, yani Suriye hükümetinin, resmi hükümetinin gittikçe, daha doğrusu giderek güçlenmesi Türkiye'nin de işini oldukça zorlaştırdı. Yani Esad karşıtı bir politika yürütmek, onun üzerinden işte bir kazanç elde etmek ya da muhalifleri biraz başarıya götürmek, açıkçası Türkiye oldukça bu konuda yani olumsuz bir politikaya dönüştüğünü gördü. Türkiye'nin içerisinde de bu duruma ilişkin çok ciddi eleştiriler vardı. Yani Suriye politikasının, Türkiye'nin Suriye politikasının başından itibaren yanlış olduğunu söylemesi ve özellikle mülteci yükünü, yani daha doğrusu sığınmacı yükünü kaldırabilecek bir pozisyonda olmadığını Türkiye'de gördü. Çünkü Esad karşıtı bir politika, yani Şam hükümetine karşıt bir politikanın hiçbir şekilde çözüme gidemeyeceğini, o sığınmacı yükünün Türkiye içerisinde de ciddi bir şekilde ağırlığını koruyacağını, artık Türkiye mevcut Erdoğan hükümeti de bunu görmeye başladı. Çünkü Türkiye yaklaşık pandemiyle birlikte çok ciddi bir şekilde ekonomik kriz içerisindedir ve bu ekonomik kriz içerisinde bocalayan bir ülkede yaklaşık 3 milyon 5 milyon arası bir mültecinin de olduğunu düşünürsek, yani hiç akıllı bir politika olmadığı ortadaydı. Tabii Türkiye açıkçası son dönemlerde biraz giderek Avrupa Birliği ya da Batı ülkelerinden de uzaklaştı, politik olarak da uzaklaştı, stratejik olarak da uzaklaştı. Ukrayna meselesiyle birlikte Türkiye biraz daha çok şeye yaklaşmaya başladı. Rusya ile ilişkilerini, Moskova ile ilişkilerini biraz daha derinleştirmeye başladı. İkincisi de Türkiye açıkçası biraz, biliyorsunuz, Suriye'nin içerisinde bir Kürt meselesi var ve Türkiye bu Kürt meselesine yönelik de biliyorsunuz bugüne kadar kaç tane operasyon düzenledi ve en son hava hareketiyle birlikte de yani çok fazla Kürt meselesine tekrardan bir operasyon düzenlenebileceğini artık göremedi. Çünkü hem İran karşı çıktı bu operasyona, hem Rusya karşı çıktı, hem de batılı ülkeler de buna ciddi bir şekilde karşı çıktılar. Ama bir stratejik akıl şeyden geldi. Stratejik akıl olarak Moskova muhtemelen Türkiye'ye bir akıl verdi. Sizin eğer bu tekrardan sınırlarınızda istikrarı sağlamak istiyorsanız ya da bir operasyon düşünüyorsanız ya da sınırlı bir operasyon düşünüyorsanız, bunu daha çok Esad yönetimiyle ilişkilenerek, diyalog geliştirerek ya da barışarak yapabilirsiniz dedi. Muhtemelen bunun üzerinden de biz ara bulucu oluruz güvencesi Türkiye verince, Türkiye bu stratejiyi seçti. Yani Esad'la tekrardan barışma stratejisini geçti. Daha öncesi geçmişte Suriye'ye vermiş olduğu zarar ya da Suriye yönelik söylediği bütün her şeyden yutkunarak geçirdi. Fakat burada bir ikilem daha var. Bu ikilemde biliyorsunuz muhalifleri Türkiye ne yapacak? Muhaliflerle ilgili de Türkiye oldukça, biliyorsunuz, görüşme Genelkurmay Başkanları arasında yapılan görüşmeden sonra İdlib'e, Elbap, Cezire, yani Elbap ve Cerablus hattında da Türkiye yönelik, Türkiye aleyhinde de ciddi şu anda eylemler ya da protestolar yürütülüyor. Dün Türkiye Dışişleri Bakanı o muhalif grupları, destekledikleri grupların liderlerini Ankara'da bir araya getirdi. Muhtemelen şu güvenceyi verdi. Herhalde siz bize karşı protesto gösterileri düzenlemeyin ama biz Esad ya da Şam yönetimiyle ilişkilensek de bile bir zemin sizler için oluşturacağız diye söylendi. Fakat burada Türkiye'nin biliyorsunuz defalarca daha öncesine de Erdoğan'ın Esad'la görüşme talebi arabulucular Esad'a iletilmiş olmasına rağmen Esad'ın bir seçim safhasına giren Türkiye'ye seçimi Erdoğan'a kazandırmak istemediğini ve bunun için de görüşmek direkt Esad ya da yani üst düzeyde cumhurbaşkanları düzeyinde görüşmek istemediğini belirtmişti.
Evet.
Türkiye'de tabii seçim safhasına girdik artık. Ya bu seçim safhası için de Türkiye biraz acele ediyor ve bu görüşmeyi aslında seçime kadar yapmak istiyor. Çünkü bu seçime de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na ciddi bir katkısı olabileceğini de düşünüyor. Yani bir bütünen bütün bu kodları okuduğumuzda aslında görüşme bu kodlar üzerinde ve bu nedenler üzerinden gelişiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Türkiye, Suriye ve Rusya savunma bakanlarının geçtiğimiz hafta Moskova'da bir araya gelmeleri ve Suriye konulu istişarelerin sonucu ile ilgili bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayınımızda sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı'na saldırısının Suriye ve halkına yönelik saldırgan eylem dizisinin devamı olduğunu vurgulaması, Nusra cephesi teorisinin Suriye kuzeyindeki ateşkesi ihlal etmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Siyonist rejim tehditlerine karşı İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Müdürü Ali Rıza Enayeti, El Cezire kanalına verdiği demeçte, Siyonist rejimin tehditleri bizi endişelendirmiyor ve herhangi bir saldırıya karşılık vermeye hazırız dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın 2. Bağdat Konferansı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile görüşmesini değerlendiren Enayeti, bu görüşme dostça bir görüşmeydi. Suudi Arabistan ile diyalog başlangıç aşamasında ve komşu ülkelerle iyi ilişkilerden yanayız ifadesini kullandı. Enayeti, İran'ın Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere bazı komşu ülkelerle güvenlik anlaşması imzaladığını ifade etti. Nükleer anlaşma meselesini değinen Enayeti, komşu ülkelerin nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarını olumlu karşılıyoruz diye kaydetti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesine dikkat çeken Enayeti, bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik vizyonların ele alındığını söyledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Suudi Savaş Koalisyonu'nun Yemen'e saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın Zülfikar 1401 askeri tatbikatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim medyası İran İslam Cumhuriyeti ordusunun Zülfikar 1401 tatbikatını Siyonist rejime bir tehdit mesajı olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun Zülfikar 1401 tatbikatını gerçekleştirmesinin ardından Siyonist rejim medyası bu konuda analizlerde bulundu. The Jerusalem Post gazetesi İran'ın insansız hava araçlarının maket bir gemiye ve bir depoya saldırdığı gösterildi. Bu gemi İsrail Deniz Kuvvetleri'nin Sahr 6 savaş gemisine benziyordu. Bu yani şu anlama geliyor: İran, geminin sadece görünüşünü değil aynı zamanda İsrail tarafından donatılma şeklini de örnekledi. Bu İsrail'in gemilerini, limanlarını ve donanma tesislerini tehdit edebileceği yönünde İran'dan İsrail'e açık bir mesaj gibi görünüyor ifadesine yer verdi. Bazı analistler bu tatbikatta İran'ın maketini eyalet deniz üssü olarak tanıttı. Ağustos ayında Amerika ve İsrail Deniz Kuvvetleri Kızıldeniz'de 4 günlük bir deniz tatbikatı düzenledi. İran'ın Şahid 136 insansız hava araçlarının yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip olduğu, yani eyalete ulaşabileceklerini söyleniyor. Siyonist rejim gazetelerinden The Times of Israel'de bir haberinde sosyal medya kullanıcılarının sosyal medyada yayınladıkları görüntü ve bilgilere değinerek şu ifadelere yer verdi: İran ordusunun son tatbikatında Eilat Limanı'na saldırı simülasyonu yapıldı. İsrail'e açık bir uyarı olarak cumartesi günkü tatbikat sırasında geminin güvertesinden İsrail deniz üssünün bir kopyasına doğru patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracı fırlatıldı. Gazete ayrıca İran medyasında yayınlanan resimlere değinerek şu iddialarda bulundu: fotoğraflar Eilat'taki Siyonist rejim deniz kuvvetleri üssünün kopyasına gönderilen hengam gemi sınıfı ve ebabil insansız hava araçlarıyla ilgiliydi.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şundur okuyoruz:
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşad, pazar günü yaptığı açıklamada ateşkesin kırılganlığını göz önünde bulundurarak savaşın geri dönüşünü öngörüyoruz dedi. Mehdi El-Meşad, düşman askeri savaşı durdurdu ancak başka bir savaş başlattı ve biz buna zekice karşılık vermeliyiz dedi. Yemenli yetkili, tüm yetkililer iç istikrar için çalışmalı ve uyum ve dayanışmayı güçlendirmeli. Çünkü düşman askeri savaşı durdurduğu halde başka bir savaşa yönelmiştir açıklamasında bulundu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, Yemen'in paralı askerlerin ve saldırganların bu ülkeyi işgal etmesine izin vermeyeceğini belirterek şöyle dedi: "Düşmanın savaşı nüfusu yüksek olan merkez vilayetlere sürüklemek için yaptığı tüm hesaplar başarısız oldu."
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele almak istiyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
9D gününde İran halkının coşkulu törenler düzenlemesi.
Zülfikar 1401 tatbikatının düzenlenmesi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Umman yetkilileriyle görüşmesi.
İran Yargı Erki, İnsan Hakları Komitesi Başkanı'nın Fransa protestoları ile ilgili konuşması.
İran Cumhurbaşkanı Noel dolayısıyla Hristiyanları kutlaması.
39. Kur'an-ı Kerim yarışmalarına 90 aşkın ülkenin katılımı.
Ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Siyonist elebaşına tepki.
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir.
Şimdi detaylar.
Basiret ve ümmetin velayete bağlılığı olarak bilinen 9 D günü İran genelinde halkın katılımı ile anıldı. Hicri Şemsi 9 D yani 30 Aralık 2009 İran'ın velayet yanlısı ve hamaset yaradan halkının katılımı ile gerçekleşen tarihi 9 D hamasetinin yıl dönümü İslami İran halkının onurlarına eklenen bir başka altın sayfa ve inkılap tarihinin dönüm noktası olarak kabul edilir. Cuma günü Basiret ve Ümmetin Velayete Bağlılığı Günü olarak adlandırılan 9 Dey Hamaseti bir kez daha İslami İran halkının cadde ve sokaklardaki coşkulu katılımı ile anıldı.
Bugünlerde ellerinde İran'ın üç renkli bayrakları ve İslam İnkılabı rehberine destek temalı pankartlar taşıyan yürüyüşçüler, Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, velayeti fakir karşıtlarına ölüm gibi istikbal karşıtı sloganlar attılar.
Zülfikar 1401 ordusu ortak tatbikatı birkaç saat önce Kutsal Ya Zehra parolası ile başladı. Ordunun Zülfikar 1401 müşterek tatbikatının sözcüsü Emir Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh yaptığı açıklamada, bu tatbikat Ya Zehra Selamullah Aleyha parolası ile Güneydoğu bölgelerinde Makran kıyıları, Hürmüz Boğazı'nın doğusundan Gıvatar Limanı ve Umman Denizi civarına kadar olan mesafe, Kuzey Hint Okyanusu'nda 10 derece yörüngeye kadar başladı, dedi.
Emir Tuğgeneral Şeyh ayrıca şunları söyledi. Önceki günlerden bu yana tatbikatın genel alanında hazır bulunan piyade, zırhlı, mekanize birlikler, savunma sistemleri, deniz ve su üstü ve su altı araçları birkaç saat sonra ana ve harekat aşamasına geçti. Bu tatbikatın yıllık ve takvim tatbikatları doğrultusunda eğitim ve muharebe hazırlığının güçlendirilmesiyle bölgenin güvenliğini artırmaya yönelik bazı harekat ve istihbarat planlarının uygulanması doğrultusunda yürürlükte olduğunu da sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Maskat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Kralı Heysem bin Tarık Al Said ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Kralı Heysem bin Tarık Al Said ile bir araya geldi. Görüşmede Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Kralı Heysem bin Tarık Al Said'e sundu. Bakan Emir Abdullahyan, Maskat Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran ve Maskat her zaman ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde istişarelerde bulunmaktadır. Umman ayrıca İran konulu bölgesel diyaloğun merkezi olmuştur, demişti.
Umman, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeler arasında İran ile her zaman istikrarlı ve dostane ilişkiler sürdüren ve bölgesel krizlerle ilgili olarak sürekli ara bulucu rolü oynamaya çalışan ülkelerden biridir. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı arasındaki ilişkiler her iki ülkenin stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü ve komşuluğu, ayrıca kültürel ve dini ortaklıkları ve tarihi geçmiş açısından özel bir öneme sahiptir. İki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 4 Ağustos 1971'de ortak bir açıklamanın yayınlanmaya başlamasıyla başladı. Hem İslam İnkılabı öncesi hem de sonrası farklı aşamalarda iki ülke ilişkilerin genişlemesini memnuniyetle karşıladılar. Ve ikili ilişkilerde krize yol açacak herhangi özel bir konu yaşanmadı.
1972'de Zufar Savaşı'nda Sultan Kabus hükümetini desteklemek ve komünist ülkelere yönelen ayrılıkçılarla savaşmak için İran askeri güçlerinin Umman'a gönderilmesi, Umman'ın bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmuştur. Zufar Savaşı'nda İran ordusunun askeri operasyonları durumun Umman Krallığı lehine değişmesinde ve muhalefetin bastırılmasında önemli bir rol oynamış. Bu durum Sultan Kabus'u tahtının ve hükümetinin bekasını İran'a borçlu bırakmıştır. İran'ın bu harekatı Amerika ve İngiltere ile koordineli olarak gerçekleştirilmesine ve İran için can ve mali kayıplara neden olmasına rağmen Umman hükümeti ve halkının zihninde İran güçlerine dair olumlu bir imaj bırakmıştır. O tarihten beri büyük komşusunun önemini anlayan Umman, İran'da dahil olmak üzere komşularıyla ilişkilerinde tutarlı stratejilerde ısrar etti. Buna göre İran-Irak savaşının sona ermesinin ardından Umman, Tahran ile ilgili olarak daha uzlaşmacı bir politika benimsedi. Ağustos 2010'da Umman ve İran bir güvenlik anlaşması da imzaladı.
İran'ın Yargı Erkeği İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Fransa hükümetini şiddet kullanarak muhalif sesleri susturduğunu belirtti. Kazım Garibabadi yayınladığı bir tweet mesajında şunları kaydetti. Fransa'da barışçıl gösterilerin şiddetli bir şekilde bastırılması bu ülkenin insan haklarına karşı ne kadar kayıtsız kaldığını gösteriyor. Fransa hükümeti şiddet kullanarak muhalif sesleri susturuyor. İnsan haklarına karşı çifte standartlar yeni bir yön mü aldı yoksa?
Geçen cuma günü Paris'in merkezinde bir Kürt kültür merkezinin yakınında 69 yaşındaki silahlı bir kişi 3 Kürt'ü hedef alarak öldürdü ve bir kişiyi de yaraladı. Paris polis şefi cumartesi günü Fransa'da yaşayan Kürtlerin isyan ve protestoları sırasında 11 kişinin tutuklandığını ve 30'dan fazla polis memurunun yaralandığını duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı, Dünya Katoliklerinin lideri Papa Francis'e bir mesaj göndererek kendisini ve tüm Hristiyanların Hazreti İsa'nın miladı ve 2023 yılının başlangıcı dolayısıyla kutladı.
Seyyid İbrahim Reisi, Dünya Katoliklerinin liderine yeni yıl tebrik mesajında, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Meryem suresinde yer alan ayetleri ve Hazreti İsa'nın konumuna ve kurtarıcının müjdesi ve insanlığın kurtuluşu müjdesine değinerek yeni yılda başta Hazreti İsa bin Meryem Aleyhisselam olmak üzere ilahi peygamberlerin kıymetli öğretileri ve ilahi değerler sayesinde insan mutluluğunun artacağını umdu ve milletler arasında adalet ve empati dolu bir dünya yaratılacağını gönülden istediğini de belirtti.
39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasına 80 ülkenin temsilcileri katılıyor. İran, Evkaf ve Hayır İşleri Kurumu Kur'an-ı Kerim İşleri Merkez Başkanı Hamid Mecidi Mer, yarışmacıların eserlerinin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinde taranması ve kayıt altına alınması aşamasının tamamlandığını belirtti. Bu eserlerin kurgusu profesyonel editörler tarafından yapılmıştır ve 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren hakemler tarafından karar verilecek.
Bu yılki uluslararası yarışmalar masraflardaki tasarruflara rağmen eski ihtişamını sürdürecek. İran'a toplam 20 kadın ve 30 ila 35 erkek yarışmacı gelecek. 3 gün yarışmalar, bir açılış günü, bir kapanış günü ve bir gün İslam İnkılabı rehberiyle görüşme olacaktır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist apartheid rejiminin başbakanın asılsız iddialarına tepki gösterdi. Kenani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Benjamin Netanyahu'nun iddialarını kendisi ve gayri meşru İsrail rejimi için bir kimlik yaratma girişimi olarak değerlendirdi. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Siyonist rejimin başbakanı İran'a karşı yanlış iddialarını tekrarlayarak kendisi ve gayrimeşru İsrail rejimi için bir kimlik yaratmaya çalışıyor. Soykırım, yağma, zorla yerinden itme ve insan haklarına aykırı onlarca eylem İngiltere, Amerika ve kimi Avrupalı ülkelerin yanlış politika ve eylemlerinin sayesinde devam eden cinayetlerle birlikte Siyonist rejim kimlik krizinden çıkmak için 70 yıl aşkın bir süredir bu bataklığı yaratmıştır. Ancak Filistin yok edilemez ve Siyonist rejimin özünde ve doğasında zeval yatmaktadır.
Netanyahu Perşembe günü kabinesinin en önemli misyonunu İsrail'in İran tarafından yok edilmesini önlemek olarak ilan etti. Ve rejimin iddiasına göre Tahran'ın nükleer silah elde etme çabalarını engellemek için çalışacağını ileri sürdü. Benjamin Netanyahu'nun önerdiği kabine Perşembe günü Siyonist parlamentodan güven oyu aldı ve Netanyahu resmen bu rejimin yeni başbakanı oldu. Netanyahu'nun kabinesi işgal altındaki Filistin topraklarını işgal ettikleri tarih boyunca en radikal kabineyi oluşturmuş ve bu konu önerilen bakanlara yönelik içeriden ve dışarıdan protestolara neden olmuştur.
Değerli dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Muhterem dinleyiciler, Vahabilik gerçek mi, bid'at mı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Bazen caniler Varta'dan kaçmak için büyük yalanlar söylerler. Büyük yalanda her zaman inanılabilirlik gücü vardır. Bu Adolf Hitler'in meşhur cümlelerinden biridir. Hitler ve tabii dikkate değer sayıdaki başka politikacılar şuna inanıyorlar. Yalanı öylesine büyük söyleyeceksin ki hiç kimse onu yalanlamaya cesaret etmesin. Aynı zamanda böyle bir şeyin yalan olması hayaline sığmasın bile.
Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında İngiltere ve Arabistan'ın Suudi Vehhabi Devleti arasında bir sözleşme imzalandı. Kral Abdülaziz bu sözleşmenin altında şöyle yazdı. Ben Kral Abdülaziz bin Abdurrahman Efsel Suud. Binlerce kez itiraf ediyorum ki bence Filistin'in Yahudilere bağışlanmasında bir sakınca yoktur. Bu maceradan yaklaşık 24 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce dönemin İngiltere Başbakanı Churchill, Dünya Siyonizm Örgütü Başkanı Weizmann'a
İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uygulanmayacak bir planı sizin için hazırlamış olduğumu bilmeni isterim. Ben İbni Suud'un Orta Doğu'da Doğu'nun büyüklerinin efendisi ve büyü olmasının niyetindeyim. Tabii önce sizinle uyumlu ve müttefik olması koşuluyla. Bu plan bittiğinde istediğiniz ve alınması mümkün olan her şeyi ondan almanız gerekiyor. Kuşkusuz bu işte size yardımcı oluruz. Fakat bu işi gizlemeye çalışmalısınız ve ben bu konuyu Roosevelt ile konuşacağım dedi.
İkinci Dünya Savaşı 6 yıl sürdü. Bu savaşta farklı ülkelerden 40 milyon sivil ve 20 milyon asker hayatını kaybetti. Birçok şehir yıkıldı, birçok insan esir oldu veya yaralandı ve birçok aile çöktü. Bu yıkıcı savaşın İngilizler için en önemli sonuçlarından biri Filistin'e egemen olmaktı. Onlar 2 yıl süreyle askeri ve siyasi güçlerini Filistin'de konuşlandırdı ve Yahudilerin Filistin'e göç etmesine zemin hazırladılar. 1947 yılının sonlarında o dönemde henüz kendi yolunun başında olan Birleşmiş Milletler Örgütü Filistin'i Yahudi, Arap ve uluslararası olmak üzere 3 bölüme bölen bir kararı onayladı. Bu karar Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kabul edilmiş yasalarına aykırıydı ancak Amerika bunun onaylanması için Latin Amerika ülkeleri üzerindeki nüfuzundan yararlandı ve onları bu kararı kabul etmeye zorladı. Tabii Sovyetler Birliği bu işte Amerika Birleşik Devletleri'ne eşlik etti. Bu karar Filistin halkının çoğunluğunun yani Müslümanların razı olduğu bir karar değildi. Müslüman halkın ve devletlerin tüm bu yasal ve haklı muhalefetlerine rağmen birkaç ay sonra Siyonist devlet kendi bağımsızlık bildirisini yayımladı ve bu durum Müslümanları öfkelendirdi.
Tahran Radyosu.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin'in işgal edildiği döneme kadar hepsi batılı güçlerin sömürgesi olan küçük ülkelerdeki Araplar her gün sömürgecilerin zulmüne ve kendilerinin aşağılanmasına tanık oldular. Tüm bu aşağılamalar ve zulümler onların vücudunda bir öfke beslemiştir. Ve Filistin'in işgal edilmesi Müslümanların öfkesinin barut deposuna dönüşen bir ateş gibiydi. Müslüman halk var gücüyle Filistin'i kurtarmak istiyordu ve işte bu istek Siyonist rejimin oluşturulmasından sadece bir gün sonra Arap ordularının Filistin'e girmesine neden oldu. Bu ordu ilk başta bazı zaferler elde etti ancak kısa bir sürede bazı sebeplerden dolayı yenilgiye mahkum oldu. Bu yenilginin kökleri bu savaşın başlamasından önceki yıllarda incelenmelidir. Siyonistlerle Araplar arasındaki savaşın başlamasından yaklaşık 3 yıl önce dönemin İngiltere Başbakanı Robert Anthony Eden garip bir teklifte bulundu. Arap ülkeleri birliğinin kurulması. Sizce İngiltere her zaman kendileriyle savaş içinde olduğu kimseler arasında neden birlik ve dayanışma yaratmaya çalışmalı?
Arap ülkeleri birliğinin Arap dünyasının sorunlarını çözecek bir örgüt olması gerekiyordu. Arapların birliğini, izzetlere geri gelecek, ayaklar altına alınmış, hakları canlandırılacak ve onlar için parlak bir gelecek inşa edilecek şekilde sağlayacaktı. Ama şimdi bu kurumun kuruluşundan bu yana uzun yıllar geçerken Arap analistleri bu kurumun Arapların durumuna hiçbir çıkarı olmadığı gibi aynı zamanda birçok durumda onlara karşı hareket ettiğine inanıyor.
Müzik
Arap analistlerden biri olan Ali El Hayyat şöyle diyor. Arap Birliği kurulduğundan beri eylemlerini ve planlarını halkın ondan beklediği şekilde gerçekleştirememiştir. Şimdi halk ona şüpheyle bakıyor ve ona güvenmiyor. Ona ve diğer birçok analiste göre Arap Birliği yıllardır hedeflerine ulaşmada yenilgi uğramıştır. Siyonist rejimin eski başbakanı Ariel Sharon da konuşmalarından birinde Arap Birliği'nin düzenlemelerinin ve kararlarının içine yazıldıkları kağıtlar kadar bile değerli yok dedi.
Siyasi analistler bu yenilginin bazı Arap ülkelerinden Amerika ve İngiltere'ye bağlılığı yüzünden olduğuna inanıyor. Bu bağlı devletler sadece Filistin meselesinde değil, Suriye ve Irak krizi gibi daha yeni meselelerde de işgalciler ve saldırganlara karşı güçlü ve kararlı bir tutumun benimsenmesine izin vermiyorlar. Suudi Arabistan gibi zengin ülkeler, birliğin mali masraflarını karşıladıkları nedeniyle kendilerini birliğin vasisi olarak görmekte ve birliğin genel sekreterine defalarca Arap devletlerine karşı düşmanca bir tutum benimsemeye ve düşman silahlı gruplara desteklemeye zorlamışlardır. Onlar defaatle birliği pratikte kendi üyelerinden birinin düşmanı haline getirmişlerdir.
Böyle bir performansın varlığıyla ve tabii ki Churchill'in Weizmann'a hitaben söylediği cümle, ayrıca Abdülaziz bin Suud'un binlerce kezlik itirafı hatırlanarak İngiltere'nin önerisiyle Arap Ülkeleri Birliği'nin oluşturulması ve kurulmasının canilerin Varta'dan kaçmak için işlediği o büyük yalanlardan biri olduğu söylenebilir. Tabii ki bu kez yalancılar sadece Varta'dan kaçmak değil aynı zamanda şeytanlıkların yeni bir turunu başlatmak istiyorlardı. Bu şeytanlık bundan önce de farklı başlıklarla gerçekleştirmeye çalıştıkları ama gerçekleştirmesi için bu sefer yeni bir biçim ve yöntem buldukları bir şeytanlıktı. Bu şeytanlık bu kez Arap ve Arap olmayan adı altında Müslümanlar arasında tefrika yaratmaktan başka bir şey değildi. Evet, her şeyi kendi adıyla adına yok etmek İngiltere ve Amerika'nın politikasıdır. Onlar özgürlük adına ulusları esir alıyorlar, bayındırlık adına servetleri ve kaynaklarını yağmalıyorlar, insan hakları adına cinayet işliyorlar ve birlik adına tefrika yaratıyorlar.
Suudi prenslerden biri olan Kral Faysal anılarını kalem aldığı kitabında şöyle yazıyor. Biz ve Yahudiler amca oğluyuz. Bu nedenle onlarla barış ve güvenlik içinde yaşamak istiyoruz. Suudi Vahabiler kendileriyle amca oğulları kuzenleri arasındaki bu barış ve güvenliği sağlamak ve sürdürmek için İslam'ın tüm ülkelerine ve hedeflerine pratikte çiğnemişlerdir ve birçok cinayet işlediler. Onlar Siyonist rejime karşı hiçbir savaşta doğrudan ve bağımsız olarak harekete geçmediler ve aynı zamanda Araplar ve Yahudiler arasında dostane bir ilişki kurmak için ellerinden geleni yapmış ve yapmaktadırlar. Bu çabaların sonucu Arap ülkeleri ile Siyonist rejim arasında imzalanan barış sözleşmeleridir ve bunların en yenilerinden biri İbrahim Anlaşması'dır. Bu anlaşmalarda Mısır ve Ürdün ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Yahudi devletlerin varlığını resmen tanıdı ve bu devletle diplomatik ilişkilerini resmen başlattı.
Barış ve dostluk, güvenlik ve huzur çok güzel ama zulümler, cinayetler ve yağmalamalar, tecavüzler ve soykırımlar unutulamaz. Bu gibi feci olaylara sebep olan kişileri kucaklayıp sonra da barış ve dostluktan dem vuramaz. Onlar koyun postuna girmiş kurtlardır. Her an bir ihanet daha işleyebilirler. Onlar kafileyle eşlik eden, güvenilmeyeceği ve güvenilmemesi gereken hırsızlardır. Böyle insanlarla barıştan ve dostluktan dem vurmak, mücadele edilmesi gereken apaçık bir zulümdür. Bu da kendi adıyla bir şey yok ettikleri durumlardan bir diğeridir. Onlar bu kez barış ve dostluk adına zulüm, tecavüz, öldürme ve yağmalamayı tahta oturacaklar ve bu barışın, güvenliğin ve huzurun yok edilmesinden başka bir şey olmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, Vahabiliği Gerçek mi Bidat mı isimli programımızın 13. bölümünün sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor. Bizleri www.parsley.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei Kur'an-ı Kerim'de özgürlük konusunu ele alıyor. Biz de bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin bu konuyla ilgili sohbetini sizlere aktarmaya çalışacağız. Mübarek Araf suresinin bilinen ayetinde şöyle buyruluyor. Onlar öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi Ümmi Peygamber'e uyarlar ve o onlara İyiliği emreder, kötülükten nehyeder, onları temiz şeyleri onlara helal etmededir, pis ve kötü şeyleri haram etmede, sırtlarındaki ağır yükleri indirmededir, bağlandıkları zincirleri kırmada. Bu özgürlük için Kur'an'da en açık ayettir ki, ağırlıkları kaldırır. Ağırlıklar rüzgarın uçurmaması için çadırlara bağlanan iplerdir. Yani onu yere bağlıyor. Fakat o arza saplandı. Bu yere saplanmaktadır. Bizim ağırlıklar bizi yere yapıştıran, uçmamızı engelleyenlerdir. İşte parangadır ki Peygamber parangaları kaldırmak için gelmiştir. Bu ayette ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indirip hafifletir demeden önce temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede buyuruyor. Peki helal ve haram ne demek? Helal ve haram demek, yani haddi aşmak, men etmek, onunla birlikte yasaklama var. Düşüncemizde özgürlük hakkında söz ettiğimizde, kısıtlama ve yasaklamaktan asla korkmayalım. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.